Ayrım 28. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 315. Tam 40 yıl olmuş. Şimdi mutlu musun Nazım diye soracak yazar yüreğinden kopup gelen bir fısıltıyla. Nazım birinciden derin bir nefes çekecek önce. Yüzünde dumanın bütün bedenine memleket kokusu gibi yayıldığını göreceğiz. 40 koca yıl bugünü bekledim ben Sait. İnsanlarımın arasında dolaşmayı, sevdalarına, kederlerine, acılarına karışmayı. Sonra o dipdiri Eylül gecesini derin bir hasretle içine çekip devam edecek. Havası, suyu, toprağı. İlle de memleketimin insanları. Ne zaman iniyoruz İstanbul'a? Sait Faik'in yüzüne ansızın bir kaygı inecek. Bıraktığın gibi değil Nazım. Değişti, pek kalabalıklaştı şehir. Nazım onu duymamış gibi heyecanla sürdürecek lafını. Ne yaparlar, ne yer, ne içerler, neye gülüp neye ağlarlar, hallerinden memnunlar mı? Her şeyi öyle merak ediyorum ki. Yazarın yüzünde sessiz bir keder. Ay ışığının altında gelin teli gibi nazlı nazlı salınan dalgaların üzerine düşecek sesi. Yarın gider her şeyi görürüz ama bu gece sabaha kadar buradayız, kabul mü? Nazım başını kaldırıp bakışlarıyla uzun uzun geceyi tarayacak. Kabul. Belki sabaha karşı senin şu son kuşlarda. Sait Faik kederle başını iki yana sallayacak o zaman. Onlar artık hiç uğramıyorlar buraya. Zafer abinin 10. ölümü çok güzel bir projeydi be. Ama hem erken hem de biraz büyük geldi bizim piyasaya. Anlamadılar dangalaklar. Anlamak işlerine gelmedi tabii. Baban o yıllarda bizim garantici prodüktörlerden bir tekini olsun derdini anlatamadı. Filmi çekmeye kimseyi ikna edemeyince küstü haliyle. Yerden göğe kadar haklıydı ama. Sen yıllarca oyuncusunun, yapımcısının, yönetmeninin kahrını çek, sonunda bir filmi sana çok görsünler. Ama böyledir işte. Nankördür bu piyasa. İşlerine geldi mi senden iyisi yoktur da. Senin işin düşünce yüzüne bile bakmazlar adamın. İyi etti, bir daha da boynunu eğip kimseye yönetmenlikten falan söz etmedi. Ben o zamanlar Beyoğlu'ndaki fotoğraf stüdyolarından zor bela kurtulmuş yeni yeni Zafer abiyle çalışmaya başlamıştım. Ivıra zıvıra koşturup işe öğretmeye çalışıyordu bana. Kamerayı kur, filmi tak, filmi çıkar, oyuncuların ışığını ölç. Önceleri her şey angarya gibi gelirdi. Ekmek parası diye takılırdık işte. Bir de artistlerin arasında dolanmanın cakası vardı tabii. Ancak bir iki yıl sonra yavaş yavaş ufak tefek planlar çekmeye başlayınca aldım işin tadını. Alınca da kameraya bir yapıştım, bir daha da bırakmadım. Sinemanın bir işten diğerine koşturduğumuz o cafcaflı günlerinde Zafer abinin gözünün içine bakardım. Ah ulan, şu adam bir hasta olsa da o günkü çekimler bana kalsa diye. Allah rahmet eylesin. İnadına aslanlar gibi sapasağlam bir adamdı. Bir gün olsun başım ağrıyor dediğini bile duymamışımdır. Kolay kolay sıra bana gelmez derken birkaç yıl sonra başlayan porno furyasıyla paldır küldür yamaklıktan kameramanlığa terfi ediverdim. Biraz Abdullah Çelebi misali oldu. Zafer abim bu işin boku çıktı deyip de köşesine çekilince o pespaye işlerde kameranın arkasına geçmek de bana kaldı. Fena da olmadı aslında. Onun kıçı bunun göbeği diye diye çerçeve yapmayı, kameranın suyuna gitmeyi, hareketine zarafet kazandırmayı, az buçuk da olsa ışık tarif etmeyi ilk oralarda becerdim. Sonrasında herkes yaptığını unuttu, inkara yattı ama ben hiçbir zaman ekmek yediğim yere kalleşlik etmedim. Ötesi birisi yok kardeşim. Ben bu mesleği porno filmlerle belledim. O da ne pornoydu ama. Bizim o zamanlar çektiğimiz porno şimdikilerin yanında tesettür sayılır be. Porno rezilliği bitip de her şey normale döndükten sonra da piyasada kalıp tutunmayı becerdim. 80'li yılların şimdilerde bunalım filmleri denilen işlerinde de çalıştım. Sosyal içerikli, siyasi filmlerde de. Ayıptır söylemesi sahnenin ruhundan, ışığın dilinden anlarım biraz. Birisi bir hikaye anlattı mı anında kare kare resimler, lafı da resmederek dinlerim. Elime geçen senaryoyu sadece okumam ben. Okurken bir yandan filmi makineye takar, kafamın içindeki perdede bir güzel seyrederim. Kare kare. Güneyin içinden resimler geçer derdin ya, doğrudur. Aklımın içinde film kareleriyle gezerim. Baktığım yerin çerçevesini çizmezsem hiçbir şey göremem. Bizim piyasada her köşe başında salına salına dolanan envai çeşit entel dantel sinemacı gibi öyle her boktan çakmam. Ama ışıktan, renkten, resimden iyi anlarım. Babanı tanıdığımda kazmanın, keşin, zır cahil herifin biriydim. Dünya yıkılmış, yeniden kurulmuş, hiçbir şey umurumda değildi. Bana Beyoğlu'nun ara sokaklarında avare avare dolaşıp kıçımızı gezdirdiğimiz bu dünyada ne dolaplar döndüğünü adam yerine koyup da ilk Zafer abi izah etmiştir. Enteresan mevzularda anlattıkları. Nazım Hikmet'in adını da ilk ondan duyduydum. Şiirden haz etmem aslında. Okumayı da dinlemeyi de pek yüreğim kaldırmaz ama Nazım Hikmet başkaydı. Nazım'ı senden dinlemek daha başkaydı. O biraz boğuk sesini iyice büyüterek, odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyerek, şiiri sanki eline, koluna, bütün bedenine söyleterek, ''Akın var akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın.'' diye bağırdığında da bir tuhaf olurdum. Yerimden fırlayıp Allah yarattı demeden gidip güneşi zapt edesim gelirdi. Akrep gibisin kardeşimi, öyle bir okurdun ki birilerini hiç acımadan oracıkta ayağımın altında çıtır çıtır ezesim gelirdi. Kimi dersen dilim dönüp de uzun boylu anlatamam. Ama öyle işte, severim yani. Bir şey vardır Nazım Hikmet'te. İlk defa duyup dinlediğimden beri hep yüreğimin en ince telini titreten. 80'li yılların sonunda babam bir gün Nazım'ın filmini yapacağım. Senaryosunu Yağmur yazıyor. Fotoğraf direktörlüğü de sana düşer artık dediğinde ne yalan söyleyeyim. Elim ayağım birbirine dolanmıştı. Bana ihtiyacı olmadığı aşikardı. Bal gibi hem çekip hem de yönetirdi filmi. Onun derdi beni de projeye dahil etmekti, anlıyordum. Demek ki bu kadar da güveniyordu bana. Konuyu ilk açtığında önce ustamın gözünde Nazım projesi emanet edilecek kadar itimat kazandığım için bayağı bir gurur duymuştum kendimle. Ama sonra içime tarifi imkansız deli gibi bir korku geldi oturdu. İyi mi? Günlerce taş oldum kaldım be. Nazım'ın filmi ha? Ben çekeceğim ha? Yok deve. Şu Yeşilçam sokağında sadece yazarları ve yönetmenleri değil, oyuncusundan ışıkçısına kimi silkelesem her 10 adamdan 3'ünün cebinden bir Nazım projesi çıkar. Bir vakitler çiziktirilip bir kenara konmuş bir Nazım projesi vardır çoğunun zulasında. Ama sapına kadar iddia ederim, bizimki kadar esaslı, düzgün, bitmiş işin bir eşi daha yoktur, olamaz. Gerçi onun da bir faydası olmadı. Önce Zafer abinin ölümü, ardından bakanlıktan gelen olmaz cevabıyla daha işin başında ard arda iki büyük darbe yiyince bir yıkıldık, bir daha da toparlanamadık. Yine de senin öyle kolay kolay vazgeçmeye niyetin yoktu. Tersine babanın ölümünden sonra iyice takmıştın bu film işine. Bu işi burada, babamın düşlerini ortada bırakmam diyordun. Zafer abi senin babansa benim de ustamdı. Ölmek var dönmek yok dedik. Babanın ölmeden önceki son düşünü gerçekleştirmeye and içtik ve kapı kapı dolaşıp Yeşilçam'ın bütün yapımcılarını bir bir gezmeye, dilimiz döndüğünce derdimizi anlatmaya başladık. Bu arada sen de işi gücü hepten boşlamıştın. Doğru dürüst uğramıyordun bile hastaneye. Zaten son yıllarda hepten sıtkın sıyrılmıştı, vazgeçmiştin doktorluktan. Çok geçmeden bir koltuğa iki karpuzun sığmayacağı anlaşıldı. O günlerde görüştüğümüz yapımcılardan biri lafın ortasında sana gül gibi mesleğin olduğunu söyleyerek bu sevdadan vazgeçmeni tavsiye edince adama kızıp bir gecede kararını vermiş ve gözünü kırpmadan doktorluğu bırakmıştın. Aslında bakarsan iyi de etmiştin be Yağmur. Bazı adamlar vardır, bir yerleri doldurmak için gelmişlerdir bu dünyaya. Al Pacino gibi, Jack Nicholson gibi mesela. Şimdi Jack Nicholson'a Manhattan'ın 7. caddesinde şöyle şıkır şıkır bir seks shop işletmekle yakışırdı tabii. Hatta öyle de mutlu olurdu belki ama o renk cümbüşü Hollywood'da bile koskoca bir Jack Nicholson eksik olurdu. Yokluğu hissedilirdi yani. Hemen havalara girme. Sen o cüssede bir adam değildin. Ama bazı adamlar da vardır. Sadece bir işi yapmaya yazıldırlar. O adamlara başka iş versen yapamazlar. Yapsalar da o işin bir bacağı aksak adamların gönülleri hep eksik kalır. Senin gibi, benim gibi. Eğri oturup doğru konuşalım. Biz sinemayla yatıp kalkmasaydık, cebimizde film kareleriyle gezip, onları grafitici serseri çocuklar gibi elimize geçen her fırsatta pelikülle yazmasaydık, bu boynu bükük, bu mahzun ve mahcup Türk sinemasının boyu ne uzar ne de kısalırdı. Yağmur'la Güney nerede diye soran çıkmazdı, inan bana. Yokluğumuz fark edilmezdi bile. Ama seninle ben ne halt edeceğimizi, onca ışığı, rengi, resmi, sözü, kısaca gönlümüzü nerede eğileceğimizi bilemezdik. Senin o güz rüzgarı yemiş, çınar yaprağın gibi yabani bir rüzgarın elinde savrulur durur, iğreti bir taşın dibinde kuruyup kalırdık sonunda. İşte bu yüzden sen de ben de başka bir iş yapamazdık. Film düşünmekten, düşündüğümüzü çekmekten olmadı, hiç çekilmemiş ve çekilmeyecek filmleri düşlemekten ötesi gelmezdi elimizden. Sinema yapmak iyi. Güzel, hoş da bu içine yandığımın memleketinde bir sinemacı için hayat ne zaman kolay oldu ki? O günlerde de çalmadığımız kapı Nazım projesinin anlatmadığımız yapımcı kalmamıştı. Aslında sol hikayelerin iyi iş yaptığı yıllardı. 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 10 yıl geçmişti ve edebiyatta da sinemada da kalan sahalar bizimdi. Hikayeler birer birer dile gelmeye başlamıştı artık. Gel gör ki Nazım projesi büyük prodüksiyondu. Dönem filmi çekilecekti. Yurt dışına gidilecekti. Kimsenin gözü yemiyordu böyle devasa bir işin altına girmeyi. O yıllarda yapımcılara kaynak sağlayan dağıtımcıların çoğu içinde mevzu yeterince enteresan değildi. Ne kadar gişisi olacaktı ki bir Nazım filminin? Hepsinin üstünde bir de senin tecrübesizliğin vardı tabii. Kimse daha önce hiç film çekmemiş bir çaylağa yönetmen olarak böyle baba bir işi teslim etmeyi göze alamıyordu. Ben sana daha baştan inanmıştım. İkimiz kafa kafaya verdik mi o işin altından aslanlar gibi kalkardık. Hiç şüphem yoktu bundan. Sahne tasarlamakta, oyun kurmakta, dekubaj yapmakta iyiydin. Babanın sağlığında da onu kaybettikten sonra da filmi sahne sahne plan plan konuşmuştuk seninle. O filmi kafamızda 100 kere çekmiş, 1000 kere seyretmiştik. Gerisi el birliğiyle çocuk işiydi ama olmadı. Kimseyi inandıramadık. Sonunda Nazım'ın hikayesinden geriye zihnimizin içinde bir teviye dönüp duran birkaç esaslı resimden başka bir şey kalmadı. Nazım filmine kimseyi ikna edemediysek de Yeşilçam yapımcıları arasında yaptığımız turlardan hepten eli boş dönmemiştik. 70'li yıllardan itibaren belgesel filmler çektiğini bilen Enis abi de Nazım projesine yanaşmadı. Ama bu kadar hevesli olduğunu görünce ve galiba biraz da rahmetli Zafer abinin hatırına düşük bütçeli başka bir proje üzerinde anlaşabilirseniz sana bir film çektireceğine söz verdi. Eh bu da bir şeydi. Sonunda şeytanın bacağını bir yerden kırmıştık galiba. Bizim buralarda kimsenin şu dakika verdiği söze bir saat sonra güvenilmez ya, başka çaremiz yoktu. Enis abinin sözüne güvendik ve oturup yepyeni bir proje üzerinde çalışmaya başladık. Bugünkü kadar çorak olmasa da 90'lı yıllar 70'lerle hatta 80'lerle mukayese edilince sinemada az film çekilen yıllardı. Herkes gibi benim de eskisi kadar çok iş geçmiyordu elimden. Var gücümüzle senin işe sarıldık. Dedim ya 50 sonrası filmlere bir rağbet vardı o günlerde. Sen de haliyle kendi çevrenin solcuların hikayesini anlatmak derdindeydin. Bir süre sonra kalkıp elimizdeki hikayemizde Enis abinin karşısına dikildik. Ayın saklandığı yer. Nisan'la barışı evliliğe kadar taşıyan serüvenden ilham almış bir öyküydü. Darbe sonrası en yakın arkadaşının ısrarı üzerine kaçak solcu kızı saklamaya razı olan iyi niyetli oğlanın öyküsü. Derken oğlan kıza aşık olur. Gel gör ki kız kısa bir süre sonra örgüt tarafından gizlice yurt dışına kaçırılır. Gelişmeleri izlemekte olan siyasi polis son dakikada kızı elinden kaçırınca oğlanı peşine düşer ama oğlan gerçek adını bile bilmediği kız hakkında hiçbir şey söylemez. Finalde işkence altında konuşmaya zorlanan oğlanın ağzından iki kelimeden başka bir şey çıkmaz. Adını bilmiyorum, adını bilmiyorum. Şık, temiz bir hikayeydi, düzgün de çektik. Ayın saklandığı yer pırıl pırıl bir iş oldu. Sana da bana da hak ettiğimizi verdiler. Babalar gibi iki ödülü, en iyi görüntü yönetmeli ve en iyi senaryo ödüllerini cebimize koyup öyle döndük Antalya'dan. Ne dönüştü ama. Beyoğlu'nun ortasında sabaha kadar bir büyüğün dibine vurup hem ödülleri kutlamış hem de o gazla gıcır gıcır bir projenin temellerini atmıştık. Madem ki rüştümüzü ispat etmiştik, bu sefer büyük oynayacaktık artık. Kafanda bayağı esaslı bir hikaye vardı. Bakma sen, bizim kuşağın hikayesi henüz edebiyatta da, sinemada da enini boyuna anlatılmadı. Ayın saklandığı yerde dahil, çekilen bütün filmler gerçek hayatın Yeşilçam versiyonu. Peki bu çocuklar kimdi? Niye hapislere girdiler? Niye sahipsiz sokak köpekleri gibi kovalanıp kaçmak zorunda kaldılar? Sokakları, meydanları doldururken bir gecede nasıl ortadan yok oldular? Gökten zembille mi inmişlerdi ki yoklukları hiç fark edilmedi? Bugüne dek yapıldığı gibi bireysel hikayeler anlatmak değil benim derdim. Toplumdan soyutlanmış, kimsenin umurunda olmayan 3-5 solcunun hikayesi de değil bu. 1-3-5 değil, yüz binlerce insandık biz Güney. Ömrü ancak 70 yıla varan şu gencecik cumhuriyetinde iki koca kuşağıydık. Edebiyata da, sinemaya da, tarihe de müferit bir yere vaka olarak yazılmaktan fazlasını hak ediyoruz. İşte bu hakkımı kullanacağım ben. Hikayemizi anlatmak istiyorum. Herkesin kafasına vura vura bıçak gibi bir hikaye anlatmak istiyorum. Yok öyle rahat koltuklara gömülüp patlamış mısırı evire çevire film seyretmek. Seyircinin boğazına saplanmış bir bıçak gibi olmalı bu film. 70'li yıllardan başlayan görkemli bir dönem hikayesi yazmıştın. Farklı ailelere mensup 4 ayrı gencin 20 yıla yayılmış serüveni. En son 11 Eylül akşamı görüşmüş, o geceden sonra darmadağın olan günlerinin içinde birbirini yitirmiş, 10 yıl boyunca hayatın binbir rüzgarını yedikten sonra tesadüfen yeniden buluşmuş 4 insanın hikayesi. Barışlar, sokak gösterileri, kontrgerilla, işkence. Nazım filmini çekmek için de ukde kalmıştı ya, bu hikayede sahne geçişlerini Nazım'ın dizeleriyle süsleyerek şiir gibi bir senaryo yazmıştın. Gecenin gölgesi. Dediğin gibi bıçak gibi bir şeydi. Senaryoyu gören bütün yapımcıların dudağını uçuklatacak kadar sert bir şeydi. Hem prodüksiyon maliyetleri bakımından hem de ticari kaygılarla bir yapımcının istemediği ne varsa Allah için senin hikayende sanki inadına hepsi bir araya gelmişti. Olmadı tabii. Hangi kapıyı çaldıysak elimiz boş döndük. Gecenin gölgesini kimseye satamadık. Zaten o günlerde siyasal filmler de yavaş yavaş miadını doldurmuş, film yapımcıları başka kuyulardan su çıkarmanın peşine düşmüştü. Mor yıllardı. Sıkı bir feminizm rüzgarıyla kasıp kavruluyordu ortalık. Enis abi de piyasada pek revaçta olan bir iki tanesinde benim de çalıştığım kadın hikayelerinin peşindeydi. Sen yana yakıla gecenin gölgesine para ararken allem etti, kallem etti, seni de böyle bir projeye dahil etti. Aklındaki filmi o dakika çekemeyeceğini anlayınca Enis abiye he dedin ve alelacele yeni bir senaryo çiziktirmeye başladın. Bende numara yoktur bilirsin. Aşkın Ardı Bahçesi'nin senaryosunu getirdiğinde o işin aklıma yatmadığını sana daha ilk gün söylemiştim. Evliliğinde hüsrana uğramış, yeni çıkışlar arayan orta yaşlı bir kadının hikayesiydi. Hepimiz için de tam bir hüsran oldu. Sanatsal başarı beklentisi içinde değildik zaten. Ama filmin ticari başarısının da bu kadar düşük kalacağını doğrusu hiçbirimiz beklemiyorduk. O yıllarda Yeşilçam'da parasını çıkarmayan film yoktu ya, günahı boynuna, Enis abi yıllarca ben aşkın arka bahçesinde düzüldüm dedi. Başka da bir şey demedi. Sahiden batmış mıydı yoksa sağa sola özellikle de piyasadaki alacaklarına karşı durumu abartmak işine mi geliyordu bilemem. Ama o öyle dedikçe senin yüzüne de Yeşilçam prodüktörlüğünün zaten hiçbir zaman tam olarak açılmamış kapıları hepten kapandı. Sadece Enis abi değil, aşkın arka bahçesinde biz de biraz namusumuzu lekelemiştik ama pek umurunda değildi senin. Başarısızlık olarak görmüyordun. Aşkın arka bahçesi hepsi Enis abinin bir siparişiydi ve artık çoktan geride kalmış bir hikayeydi. Yeniden gecenin gölgesini takmıştın kafaya. Bu benim hayata karşı, kendi tarihime karşı borcum. Ölmeden bu filmi çekeceğim abi, diyor. Başka bir şey demiyordun. Ben sevdiğim hikayeleri iyi resimlerim ama hikaye kuramam. Bu yüzden de hiçbir hikayenin peşine takılıp kalmam. Benim için vazgeçilmez hikaye yoktur. O hikayelerin arasında gönlüme taht kurmuş resimler vardır sadece. Yine de anlıyordum. Gönlünün derinliklerinde gün ışığına çıkmayı bekleyen bir hikayen vardı senin. Bir hikayenin peşine düşmek, bir kadının ardından sürüklenmek gibidir bence. Benim de kadınlarla aram iyidir ama bu mevzuda senin eline su bile dökemem. O yüzden şıp diye anlayacaksın ne demek istediğimi. Hani bazen olur ya, elin kolun bağlanır, ne yaparsan yap, o kadına istediğin kadar yaklaşamazsın. Kolunda sarıp uyurken de, altına almış ezerken de bir şey vardır arada. Kolun bacağın yetişmez, dokunamazsın. Bilirsin, sana ait bir şey vardır o kadında. Ama ne kadar derinine girersen gir, kaybolursun abi, yine de söküp çıkaramazsın. Kendi bokunun kokusunu almış bir it gibi sürüklenip durursun ardından. Anladığım kadarıyla gecenin gölgesiyle ilgili inadının ardında tam da böyle bir hal vardı. Benim de sevdiğim, çoktan resimleyip bitirdiğim bir hikayeydi. İtirazım yoktu o projeyi çekmeye ama ikimiz de sermayeyi tüketmiştik. Kelimenin tam anlamıyla meteliğe kurşun atıyorduk. Yeşilçam'ın Bilmum yapımcılarından da umudu kestiğimize göre ne halt edecek, nasıl çekip bitirecektik ki filmi? Tamam, ölmek var dönmek yok demiştik ama bu kadarı da delilikti. O günkü koşullarda parasız film çekmeye kalkmak ölümlerden ölüm beğenmekti. Parasız film çekmeye kalkmak delilikti ya, senin de akıllı bir adam olduğunu söylemeye bir de yetmez, iki tane yeminli şahit isterdi. Ne pahasına olursa olsun filmi çekmeyi kafaya koymuştun bir kere. O delilikle gözünü karartıp babanın Dalyan'daki dairesini satmaya karar verdin. Daireyi satacak, parayı alıp işe yatıracaktık. Enis abi ne derse desin, Yeşilçam'da parasını çıkarmamış film mi vardı ki biz batalım? Önce oturduk, işin o günkü fiyatlarla ayrıntılı bir bütçesini çıkardık. Ama olmuyordu. Evin ederi bir türlü filmin parasını bulmuyordu. Senaryoda maliyetleri düşürecek birkaç değişiklik yapıp durumu yeniden gözden geçirdik. Piyasa koşullarını dikkate alarak kafamızda ona buna borçlandık. Yine de işin içinden çıkamadık. Bu arada bir aya kalmadı, evde satıldı, para elimizdeydi artık. Gel gör ki o parayla filmin sonunu getiremeyeceğimiz de ortadaydı. Elimizde işimizi görmeye yetmeyecek bir parayla kala kalmıştık. İkimiz de o güne kadar parayla pulla pek işli dışlı olmadan yaşamayı becermiştik. Ama şimdi mesele ciddiydi. Oturup enine boyuna düşünmek, işin muhasebesini yapmak gerekiyordu. Yağmurlu, soğuk, berbat bir akşamüstüydü. Bir telaş gelip Beyoğlu'ndaki kahvede buldun beni. Okey masasından kaldırıp doğruca meyhaneye götürdün. Neyin telaşındayız diye sorduğumda, tünelin ucunda bir ışık göründü dedin, gözlerin parlayarak. Az sonra mesele anlaşıldı. O sıralarda bir bankada önemli bir görevi olan Galatasaray'dan eski bir arkadaşın hisse senetlerinin çok iyi getirisi olduğunu söylemişti. Parayı uygun kağıtlara yatırırsak kısa sürede çoğaltacak, filmi de kimseye muhtaç olmadan çekip bitirecektik. Parayla uzun boylu muhabbetimizin olmaması bir yana, borsaya ikimizin de zerre kadar aklı ermiyordu ama arkadaşının anlattığı hikayeler de yabana atılacak gibi değildi. O günlerde insanlar ellerindeki her şeyi satıp bir günde paralarını ikiye katlıyorlar, birkaç gün riski göze alanlar ise ciddi bir servet yapıyorlardı. Aklımızın bastığı kadarıyla bu borsa meselesi bayağı cazip gelmişti bize. O koşullarda başka çaremiz de yok gibi görünüyordu zaten. Evin parası filmin maliyetinin ancak yarısını karşıladığına, selam verdiğimiz coğrafyada kalan yarısını temin edebileceğimiz başka bir baba yiğit de olmadığına göre bu işin sonunu biz getirecektik. Ya Herro ya Merro deyip bir sabah erkenden yollara düştük ve gidip parayı senin adama teslim ettik. Sonra beklemeye başladık. Ya Rabbim, onlar ne güzel günlerdi. Bir gecede İMKB köşesinin tiryakisi olmuştuk. Her sabah gazeteyi alır almaz ilk iş bizim kağıtların durumuna bakıyorduk. Aslında gelişmeleri arkadaşından daha seans biter bitmez öğreniyorduk da gazetede bizim hisselerin her gün artan değerlerine bir kere daha bakmak işin keyfini sürmek içindi. Hadi bu da seslendirme için olsun. Negatif banyo da tamam, anasını satayım. Bizim neyimiz eksik altyazılı kopya yapanlardan diye diye tadını çıkarmak içindi. Başlangıçta söylendiği gibi bir seansta parayı iki katına çıkaramamıştık ama arkadaşın en çok kazandırma ihtimali olan birkaç hisse senedinden şık bir sepet yapmıştı bize. Bayağı iyi gidiyorduk. 10. günün sonunda hedeflediğimiz paraya çok yaklaşmıştık artık. Sadece birkaç güne daha ihtiyacımız vardı. İkimiz de bu kadar kolay para kazanıldığına ilk kez şahit oluyorduk. Al ve sat gibi iki sözcüğün arasında koskoca servetlerin yattığı yepyeni bir dünyanın kapıları açılmıştı önümüzde. Bir yandan o dünyanın insanı her gün yeniden dirilten şıkır şıkır enerjisi hoşumuza gidiyordu. Bir yandan da geç kalmışlığımıza hayıflanıp kafayı taşlara vuruyorduk. Yanı başımızda gürül gürül akıp giden hayattan bu kadar kopuk, böyle bir haber olunmazdı ki birader. Boşuna sürülmüştük biz bunca zaman, boşuna. Ekipler, oyuncular, her şey hazırdı. Hafta başı motor diyecektik artık. Arkadaşın ertesi gün kağıtları en iyi fiyattan satacak, bir sonraki günde parayı bize teslim edecekti. Kağıtlar düşündüğümüz satış rakamlarından giderse, para beklediğimizden biraz daha fazlasıyla geçecekti elimize. O da bulutun okul masrafı olur artık diye keyifleniyordun. Her şey mükemmeldi. Sanki o güne kadar güzel yüzünü görmek ikimize de bir türlü nasip olmamış iyilik meleğinin sihirli değneğini dokundurma sırası sonunda bize gelmişti. Anasını sattığımın her şeyi fazlasıyla mükemmeldi. Gel gör ki ertesi sabah kalktığımızda o şıkır şıkır dünya yoktu artık. Bambaşka bir dünyaya uyandık. İçine yandığımın memleketinde bir kere daha akşamdan sabah her şey değişmiş, devalüasyon yapılmış, Türk lirası ABD doları karşısında 1/3 oranında değer kaybetmişti. O gün borsa çöktü, arkasından bizim kağıtlar günlerce seansı alıcısız kapattı. Günlerce Türk lirası ile birlikte biz de yerin 7 kat dibinde debelendik durduk. Ha bugün, ha yarın yükselir diye bekleye bekleye haftalar geçirdik. Birkaç ay sonra nihayet kağıtları satışa çıkardığımızda koyduğun paranın 1/3 bile geri alamamıştın. Ne sihirli bir değnek vardı ortada ne de yıllardır kapımızdan geçmeyen iyilik meleği. Kahpe felek bir kere daha etmişti edeceğini. Bu memleketin tarihinden 94 krizi diye geçen o kara bela bana sorarsan baya baya bir yağmur felaketiydi. Yağmur da değil görüp görebileceğimiz en büyük sel afetiydi. O günden sonra ortadan yok olmuştun. Ne Barış, ne Sinan, ne Sedef, ne de ben. Hiçbirimiz ulaşamadık, bir haber alamadık senden. Gecenin gölgesini Amerikan dolarına kurban vermiş olmak bir yana, kimsenin yüzüne bakacak halin kalmamıştı. Haftalardır oyaladığımız ekibe, oyunculara ve hepsinden önemlisi Sedef ile Bulut'a karşı utanç içindeydin. Tahmin ediyordum bunu. Neden sonra bir gece çıkıp benim eve geldiğinde hiçbir şey söylemeden bir rakı koydun kendine? Geçip karşıma oturdun. İkinci duble bitinceye kadar tek laf olsun çıkmadı ağzımdan. Sonra geçmiş bitmiş mevzulara hiç bulaşmadan havadan sudan dem vurduk bir süre. Dördüncü dublenin son yudumunu da almış bardağı masaya bırakırken o filmi eninde sonunda çekeceğim bak görürsün dedin sadece. O gece bu badireyi hepten atlattığımıza inanmıştım. Bu hep böyledir çünkü. Ucundan sıkı sıkı tutacak bir inat bulduysan artık afet mafet koymaz adama. 90'lı yılların ikinci yarısını idrak ettiğimizde özel kanallarla birlikte televizyon dizileri de tam gaz yola çıkmıştı. Sinema keyif vermiyordu adama ama Yeşilçam'da doğru dürüst film çekilmediği düşünülürse hepimize ekmek kapısı olmuştu işte. Ben de biraz orada biraz burada yolumu bulmaya başlamış, toparlamıştım kendimi. Sense asla vazgeçmeden, elinde gecenin gölgesiyle piyasaya giren yeni yapımcıların kapılarını çalıyordun ama hiç umut yok gibiydi. O günlerde görüştüğün kanal yöneticilerinden biri, vazgeç bu sevdadan. Bu proje için bir lira bile bulamazsın. Sen nerede yaşıyorsun oğlum? Eski solcuların hikayesini kimse dinlemek istemiyor artık. Eski solcular bile yine mi aynı hikaye? Başka mevzu yok mu ya? Deyip kışlarını dönüyorlar. Kusura bakma ama sen mastürbasyon yapacaksın diye kimse milyon doları sokağa atacak kadar enayi değil. İş yapmak mı istiyorsun? Buyur gel bir dizi çek bize. Sen de para kazanırsın biz de. Elin biraz para görünce öfken de yatışır zaten. Her şeyi unutur, rahatlarsın. Bırak bu çoktan eskimiş, bayatlamış hikayeleri deyip göndermişti seni. Kendisi de zamanın sıkı solcularından olan o herifin ettiği laflar fena koymuştu sana. Günlerce küfür kıyamet dilinden düşürmedin. Aylar sonra daha fazla dayanamayıp gelen tekliflerden birine evet dediğini ve bir televizyon dizisi çekmeye başlayacağını söylediğinde şaşırmadım. Bence o koşullarda doğrusunu yapmıştın. Fena bir proje de değildi üstelik. O sırada ben de başka bir ekiple dizi çekimindeydim. Olmadı, o işte beraber çalışamadık. Senin kanaldaki eski solcu arkadaşın haklı çıkmıştı. Televizyon dizileri sayesinde cebimiz para görüyordu biraz. Kolay kolay işsiz kalmıyorduk artık. Dizilerin biri bitince diğeri başlıyordu. Beraber çalıştığımız da oluyordu ayrı da. Birkaç yılı da böyle geçirdik. Yeşilçam'da hayat kalmamıştı pek. Bir yılda çekilen film sayısı onu bile bulmuyordu. Herkesin dediği gibi sinemanın can çekiştiği yıllardı. Zaten bizim de gece sabahlara kadar süren çekimlerden başımızı kaldırıp da sinemaya dair uzun boylu bir şeyler düşünecek halimiz kalmamıştı. Yine de biraz kafayı bulunca Zula'daki film büçlerini tek tek ortaya serip bodoslama içine dalmaktan koca bir geceyi o planı öyle mi çekelim böyle mi diye tüketmekten hiç vazgeçmedik. Yol üzerinde bir kafeteryadayız abi. Tek tük masalarda ikişer üçer oturmuş çaylarını kahvelerini yudumlayan insanlar. Kimilerinin önünde alengirli kekler pastalar. Şık bir mekan burası. Hani şu ahşap zeminli önü yeşil beyaz tenteli olanlardan. Camın hemen önünde bir manolya ağacı bile olabilir yani uyarsa. Pencere önündeki masalardan birinde esas oğlanla kız karşılıklı oturmuşlar Emir'le Ayda. Serin yağmurlu bir hava var dışarıda. Biz sokaktayız önce. Yağmur tanelerinin yukarıdan aşağı nazlı nazlı indiği yer yer buğu yapmış pencerenin dışından seyrediyoruz manzarayı. İçeride bizimkiler sessiz, masanın üzerinde elleri iki ürkek kumru gibi birbirini bulmuş. Ayda'nın gözü Emir'in parmağındaki alyansta. Buruk bir halde takılıp kalıyor yüzüğün üzerinde. Sonra bakışlarını kaldırıp melul melul oğlana bakıyor. Kızın yüzünde bir keder, bir acı, bir hüzün ki sorma gitsin. Böyle sürdüremeyiz Emir, bitmeli. Oğlan çaresiz. Bir gayret aşağıdan yukarı bakışlarını kaldırıyor. Seni seviyorum Ayda, biliyorsun. Ayda kaçırıyor bakışlarını. Emir de son bir umut. Peki bebek? Kız dudaklarını işlemekte şimdi. Ama ne yapsa kirpiklerin ucundan aşağı inen bir iki damla yaşa mani olamıyor. Bebeği aldıracağız. Başka çaresi yok. Ben hallederim. Merak etme. Biraz daha orada kalırsa çözülecek Ayda. Darmadağın olacak. Bir telaş çantasına davranıp ayağa kalkıyor. Gideyim ben artık. Arkasını dönüp hızla masadan uzaklaşırken gözyaşlarını da hepten koyveriyor. Dışarıda Nazım'la Sait Faik ağır ağır kapıya doğru yaklaşıyorlar. Nazım dikkatle ve büyük bir ilgiyle çevresine bakınmakta. Dile kolay, 40 yıl geçmiş üzerinden. O buraların insanı değil, her şeyin yabancısı. Yine de hoşnut halinden. Dudağının kenarındaki şaşkın gülümseyişten belli. Bizimkiler tam kapının önünde koşarak dışarı çıkmakta olan Ayda ile karşılaşıyorlar. Nazım gözyaşları içinde yanından geçip giden bu güzel ve kederli kadının arkasından bakıyor uzun uzun. Ama kızın kimseye görecek hali yok. gözyaşlarına karışıp yüzünden aşağı doğru inen yağmur damlalarını bile fark etmeden sokağın karanlığına karışacakken Emir'in sesi hedefe kilitlenmiş bir ok gibi bütün sokağa geçerek gidip kızı buluyor. Ayda. Sokağın tam ortasında Emir. Ayda'nın durup geri döndüğünü görünce hızla ona doğru koşup sımsıkı sarıyor sevdiği kadını. Sımsıkı. Olmaz. Olmaz Ayda. Yapamam. Seni bırakamam. Kafeteryanın girişinde Nazım'la Sait Faik yüzlerinde keyifli bir ifadeyle onları izliyorlar. Demek ki Sevda hala terk etmemiş buraları. 28. ayrımın sonu, sayfa 327.